Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Transfergo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. Transfergo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik Transfergo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde 5 senedir Madrid'de yaşayan Müjde Öztürk konuğum, Eyüboğlu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu Müjde Hanım, İstanbul'da 15 sene boyunca medya ajansları ve bankacılık sektöründe medya planlama ve strateji alanında çalıştıktan sonra 2018 Kasım'da İspanyol bir bankanın marka stratejisi ekibinde global marka sorumlusu olarak Madrid'e taşınıyor. Aslında kendisinin İspanya ile teşviki mesaisi tam 20 sene önce 2004'te başlamış. İspanyolca öğrenmek için İstanbul'da kursa gitmeye başlıyor ve zamanla hem tatil hem iş seyahatleriyle ve şimdi tabii İspanya'da yaşamasıyla İspanyolcasını C1 seviyesine getirmiş. Madrid'de 5 senedir çalışan Müjde, bir yandan da eş zamanlı olarak Tramonta Design Okulu'nda marka ve ürün dizaynı üzerine yüksek lisansını tamamlıyor. Bu bölümde Madrid üzerine ön yargıları kırmaya geldim diyen Müjde, hep Barcelona övülüyor, İspanya deyince Madrid akıllara gelmiyor diye sitemini de belirtti. O yüzden kendisinin Madrid'le ilgili nasıl hepimizi şehre sevdireceğini ve bize daha fazla sempati yükleyeceğini merakla bekliyorum. Merhaba Müjde, hoş geldin.
Merhaba Emre, ben burada Real Madrid bayrağımı sallıyorum sen bunları söylerken.
Vallahi Madrid konusunda hep şey benzetmesi vardır biliyorsun. Hani biraz daha Ankara gibi denir. Hani İspanya düşünüldüğünde ilk olarak turistik şehir olarak Barcelona akıllara gelir. Tabii deniz kenarında olmasının da etkisi var. Ama aslında Madrid'de, ben Madrid'e bu arada iki kere gitmiştim. Gayet İspanya ruhunu taşıyan, o Akdenizliği de barındıran ama biraz daha büyük şehir ve başkent havasını veren gayet güzel bir İspanyol şehri. Zaten İspanya mutfağına ben bayıldığım için ve İspanya kültürünü de sevdiğim için benim açımdan güzel bir şehir. Ama Barcelona'ya benim de biraz daha ne desem sempatim yüksek diyebilirim. Deniz kenarında olması, belki biraz daha rahat bir şehir kültürü olması açısından. O yüzden bugün beni de ikna edeceksin Madrid'e karşı. Bunu da baştan söylemiş olayım.
Tamam, bugünkü KPI'larım çok net. Senle başlayarak Madrid'i Sevenler Derneği'ni genişleteceğim. Bugünkü podcast'ın çıkışında bunu yapacağız. Tamam.
Valla en başa dönmek istiyorum. 2004 yılında İspanyolca öğrenmeye başladığını belirttin ve Malaga'ya gitmişsin 2004'te. İspanya'yı seçmenin ya da İspanyolca öğrenmeyi seçmenin özellikle bir nedeni var mıydı? Sonrasında İspanya'ya taşınmayı planlıyor muydun, yoksa tesadüfen hani çalıştığın banka aracılığıyla fırsatlar bu şekilde mi gelişti?
Öncelikle giriş için çok çok teşekkür ederim. Bu kadar güzel anlatabilirdin. Çok çok güzel bir giriş oldu Emre. Çok teşekkür ediyorum. İspanya konusu, evet, yani çok uzun bir zaman sürecinde ilerledi. İlk başta eğitim olarak başladı. Evet, 2004'te Malaga'ya İspanyolca öğrenmeye gittim. Çünkü evvelinde işte Eyüboğlu, İngilizce, Almanca vesaire, zaten yabancı dile çok yani hem yatkınlığım hem ilgim vardı. İşte yetiştiğim ortam, ailemin okul seçimi ve ailemin yönlendirmesiyle vesaireyle, böyle hani daha böyle yabancı okullarda okuyanlara ben biraz daha böyle şey gözüyle bakıyorum. Daha böyle hibrit bir nesil olarak büyüdük biz. Hani böyle hem Türk hem de Batı kültürünün böyle edebiyatını, tarihini, popüler kültürünü onunla yoğrularak çok büyüdüm diyebilirim. Hani ailem hep böyle hani bir lisan bir insan ne demek, çok küçük yaşta ona öğretildim. Çok da faydasını gördüm. Dolayısıyla üniversite sonunda İspanyolca öğrenmek için Malaga'ya gittim çok yakın bir arkadaşımla. O benden çok daha üstün bir dil kabiliyetine sahiptir. Çok gurur duyduğum bir insandır. Beraber gittik. Hem İspanyolca öğrenme hem kültürü, şehri tanıma. Çünkü okul, tabii okul sabahtan akşama kadar çok yoğun bir okul. Sana tüm kültürü, her şeyi öğretiyor. Sürekli geziler düzenliyor. İşte dans kursları, ya İspanyol yemek kursları vesaire. Ve çok yoğun bir hem kültürüne de maruz kaldık. Ve hani çok aşık olarak ve çok severek geri döndüm İstanbul'a. Sonra işte kariyerime devam ettim, hayat devam etti. Tabii İspanya'yı o kadar sevince artık böyle her tatilde oraya gidilmeye başlandı. Arkadaşlar oldu ve daha sonrasında da tesadüfen, tamamen tesadüfi bir şekilde aradan yıllar geçiyor. İş vasıtasıyla İspanya ile tekrar kontak kurdum. Bu arada İspanyolcamı daha da ilerlettim. Bunları tabii ben tamamen kendi isteğimle yapıyorum. Hani kendimize yatırım dediğimiz kısma yapıyorum. Sonra iş vasıtasıyla tekrar İspanya ile yolum kesişti. İşte ortak projeler, ekipleri tanıma vesaire derken çok gidip gelmeye başladım. 2013 yılıdır herhalde ilk Madrid'e gelişim. Yani İspanya ile teşviki mesai 20 yıl ama Madrid ile 10 yıl. Daha öncesi daha güney İspanya tarafı. Şehre ilk girdiğimde o zamana kadar çok çok seyahat etmiştim ama ilk defa bir şehre girdim ve ben burada yaşarım dedim. Ve hani o anı çok iyi hatırlıyorum, böyle şey hala çok net kafamda. Ve hani öyle bir aşk oldu herhalde. O da bir aşk yani. İstanbul'u o kadar sevdiğim kadar Madrid'i de çok sevdim. Daha sonra da bir kariyer fırsatı oldu. Ve işte şu an evet marka stratejisi ekibinde global marka sorumlusu olarak 5 yıl oldu çalışıyorum. Hem İspanya ile hem de tüm Latin Amerika ülkeleriyle çalışıyorum ve bu vesileyle de Madrid'e taşınmış oldum. Yani İspanya'yı daha önce özel hayatımda bir şekilde hedeflemişim ve daha sonra fırsatlar da gerçekten o şekilde gelişti ve buraya geldim.
Valla çok güzel bir hikaye. Aslında yani kendine yatırım olarak başladığın yolda 2004'te sonuçta o zaman daha medya ajanslarında kariyerine yeni başlamışsın.
Evet.
Ne bileyim hani İspanya'da bir bankada çalışacağın herhalde aklının ucuna gelmezken bir şekilde İspanyolca öğrenmeye kendini geliştirme amaçlı başlıyorsun ve fırsatlarda bu şekilde gelişiyor. Aslında yani bazen hani Türkiye'den dinleyen konuklarım için de bu geçerli. Yurt dışındakiler için de yani bir şeyleri belki çok da planlama yapmadan hani bir şeyi merak ediyorsan onun üzerine gitmek çok önemli. İşte İspanyolcayı merak edip üzerine gitmişsin ve sonra kariyerinde bu fırsatları sunmuş. Hani şu anda bir şey olmasa bile belki bundan 10 yıl sonra size o şekilde bir fırsat da çıkabilir. Hani her şeye belki bazen çok taktiksel yaklaşmayıp hani ilgi alanlarını içinden geldiği için zaten ekstra ilgileniyorsun ya yönelmek gerekiyor diye düşünüyorum. Madrid'i seviyor musun diye soracaktım ama zaten bu soru birazcık şey geçerliğini yitirdi. Şehri bu kadar seni bağlayan neler oldu? Bunu merak ettim.
Yani şehrin sunduğu çok fazla şey var. Mesela güneşli hava, yani çok basit bir şey, çok basit bir maddeyle başlıyorum. Ama insanın duygu durumu ve mental durumu üzerindeki güneşli havanın sana etkisini anlatamam. Yani gerçekten hani her sabah uyandığında, ha bir yandan çok kuru ve yarı çöl iklimi olan bir yer Madrid. Gerçekten literatürde de böyle geçiyor. Çok kuru bir şehir. Ama tabii çok güneşli. Dolayısıyla o güneşli hava beraberinde hani o Akdenizli ruhu olan mutlu insanları getiriyor. Yani özellikle Madrid'deki insanlar yabancılara da çok açıklar, insanlara çok açıklar, çok mutlular. Hava güneşli olunca hayat çok fazla açık havada geçiyor. Çok fazla sokakta geçiyor. Zaten Madridli insanlar böyle evde oturup bir şeyler yapan insanlar değiller. Hatta böyle ilk buraya taşındığım yıllarda çok komiktir. Böyle arkadaşlarımın mesela hani ne bileyim bizim Türk adetinde şey vardı. Hani gel bana bir kahve içelim, gel bir çay içelim. Böyle kimseyi eve davet edemiyorum çünkü gelmiyorlardı. Hani böyle ne gereği var canım, ineriz şurada köşedeki barda, restoranda içeriz. Ya diyorum içeriz, onu hep içeriz de hani önemli olan mesela o daha böyle bir özel bir andır ya, böyle evde oturursun, bir çay içersin, kahve içersin. Hani bizde onun bir kültürü vardır. Buradaki kültür her şeyi sokakta yapmak üzere. Bir de tabii Madrid yanılmıyorsam dünyada kişi başına en fazla bar ve restoran düşen şehir. Hani mesela İstanbul'da işte belli bölgelerde barlar, restoranlar vardır. Belli bölgeler daha yaşam alanıdır, böyle o tarz yerler yoktur. Burada gerçekten her adım başı bar ve restoran var. Dolayısıyla sokakta çok geçiyor hayat, çok sosyal hayatla geçiyor. Ve şey işte bahsettiğin gastronomi, o zengin yeme içme kültürü de gerçekten çok çok keyifli ve hani beni buraya çeken şeylerden biri. Tarih, sanat inanılmaz. Yani böyle müze gezerek haftalarınızı geçirebilirsiniz burada. Yani gerçekten sanattan keyif alıyorsanız bu çok var. Ben ayrıca kişisel zevkim olarak böyle sokak sanatı ve işte murallerle vesaireyle çok ilgileniyorum. Fotoğraflarını çekiyorum vaktim oldukça. O da mesela beni şehre bağlayan şeylerden biri olmuş. Böyle sokak sokak gezdim ilk geldiğimde ve hani yüzlerce fotoğraf çektim herhalde. Ben hani böyle açık hava müzesi gibi böyle çok etkilenmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Bu sebeplerden dolayı gerçekten çok sevdim, çok bağlandım ve sonunda da buraya taşınma kararı aldım iş vesilesiyle.
Peki taşındığında hani İspanyolca bilmene ve İspanya'da hem iş için gelip gitmene hem tatiller için gitmiş olmana rağmen bir adaptasyon süreci yaşadın mı? Alışmakta zorlandığın böyle kültürel farklılıklar oldu mu? Sonuçta hani ziyaret etmek farklı, tam zamanlı yaşamak farklı bir deneyim.
Çok güzel bir nokta söylediğin çünkü gerçekten şey çok doğru. Yani bir yere tatil amaçlı gidip o gözle o kafayla hani her sabah o umutla ben bu yeni şehirde ne tanıyacağım umuduyla yataktan kalkmakla hani bugün 9 tane toplantım var saat 9'a kadar işteyim. Hani ondan sonra da yemeğe gidebilecek miyim acaba gibi dertlerle koşturmak tabii ikisi çok çok başka perspektifler. Çok bence doğru bir nokta söylediğin. Adaptasyon süreci yani aslında Türkiye ve İspanya ikisi de Akdeniz ülkesi. Bu anlamda hani insanların yaklaşımları vesaire aslında birbirine yakın sayılır. Ama tabii ki bir adaptasyon süreci biraz alışmakta zorlanılan konular oluyor ister istemez. Çünkü özellikle tarihi ve kültürel olarak Türkiye ve İspanya'nın aslında çok az paylaşımı olmuş tarih içinde. Yani İspanya daha böyle işte Amerika kıtası üzerinde mesela o tarafta çok ciddi bir hem din hem dil paylaşımları var. Dolayısıyla oradan bir insanın İspanya'ya gelmesi mesela Peru'dan bir insanın İspanya'ya gelmesi hani ne bileyim işte İzmir'e gitmek gibi bir şey yani kıta değiştiriyor ama aslında hani din ve dil kültürü o kadar etkileyen şeyler ki dolayısıyla biz tabii Türkiye'de biraz daha batı dediğimizde daha Anglo-Sakson kültürle yetişiyoruz. O anlamda mesela bir sürü kültürel şeyi çok yeni tanıdım burada. Hani İspanya aslında bir Avrupa ülkesi ama aslında bir o kadar da kendi şahsına münhasır bir ülke. Yani bizim hani Türkiye'deki beklenti işte Avrupa şehri İngilizceyle 3-5 her şeyi götürürsün, hayatını döndürürsün. O şekilde değil yani kültürlerine çok bağlılar, dillerine çok bağlılar ve bu özellikle Madrid'de çok hissedilen bir şey. Mesela Barcelona daha internasyonel bir ortamdır. Daha fazla farklı ülkelerden insanlar vardır ki olca bir de İspanyolca'nın yanına tabii Katalan dili de ekleniyor. Hani o dillerine de çok şeyler hakim şeylerdir, hakimlerdir. Dolayısıyla ister istemez günlük hayatta her şey İspanyol kültürüne bağlanıyor ve dinlerine çok bağlanıyor. Çünkü dinleri yani Katolik olmaları çok aynı zamanda sosyal bir yapıştırıcı diyeyim. İşte pazar günleri, işte kilise ziyaretleri, oradan çıkıp beraber yemeğe gitmeleri, çok fazla aile odaklı oldukları için ben tabii ilk taşındığımda burada yalnız yaşıyordum. Pazar günleri buluşacak insan bulamıyordum çünkü herkes ailesiyle yemek yiyordu ve ben hani mesela çoğu zamanımı tek başıma ve özellikle işte müzelerden bahsettim. Müzelerde o yüzden çok vakit geçirmişimdir o anlamda. Yani o yüzden ister istemez günlük hayatın burada yaşadığında farklı farklı böyle noktalarda öğrendim diyebilirim.
İspanya özelinde değil de sanki Akdeniz ülkelerinde genel olarak hani hem aile yapısı biraz daha kuvvetli olduğu için hem dil faktörü olduğu için hem de biraz kültürel şartlardan da yerel İnsanlarla kaynaşmak, hani böyle İspanyollarla, İtalyanlarla arkadaş olmak biraz daha zor gibi anlıyorum konuklarımdan. Senin için de bu geçerli mi? Yani 5 yıl sonraya geldiğimizde mesela İspanyol arkadaşların da var mı yoksa daha çok senin gibi ekspatlarla mı görüşüyorsun?
İkisi de var. Yani İstanbul'dan tanıdığım ve buraya böyle yakın zamanlarda geldiğimiz arkadaşlarım var yine iş dolayısıyla. o anlamda böyle hani yakın ve hani böyle şey bir ekibimiz var. Böyle çok grift bir ekibimiz var. Ama onun dışında da hani çok yakın İspanyol arkadaşlarım var, oldu. Bazıları çok daha böyle farklı insanlarla tanışmaya açık oldukları için bir noktada kaynaştık. Bazılarına ben açıkçası daha fazla çaba sarf ettim. Çünkü evet yani İspanyol ve İtalyanlarda sanırım olan bir şey bu. Yani mesela yuvadan beri aynı arkadaşlarıyla beraberler. Aynı sokakta yaşıyorlar. Aileleri bir sokak ötede, gittikleri okullar belli, arkadaş çevreleri belli, aynı üniversiteden aynı insanlarla beraberler. Dolayısıyla tabii yetişkin olarak bir yere gelip beraber aynı okulu okumadığın zaman çok ciddi bir şey oluyor orada. Arada bir gap oluyor çünkü senin onlara daha fazla yaklaşıp hani senin kendini onlara anlatman lazım. Dolayısıyla hani böyle iki tarz İspanyol arkadaşlarım oldu ama günün sonunda hani hepsiyle gayet yakınım. Hani şeyi de anlıyorsun tabii. Yepyeni bir insan hayatına giriyor. Bambaşka bir ülkeden gelmiş. Dolayısıyla iyi dostluklar, hani kaliteli dostluklar zaman ve emek alıyor. Ama hani ben hepsinden yaşama şansım oldu diyeyim. Gerçekten o anlamda çok şanslıyım. Ama hem Türk hem İspanyol arkadaşlarım var. Ve hani yani onu da tercih ediyorum açıkçası. Çünkü çok fazla expat veya sadece yabancı ile olduğunda biraz buranın o lokal dokusundan çok faydalanamıyorsun gibi geliyor bana ve hani bir ülke değiştirdiysen o ülkenin her şeyinden de aslında faydalanabilmek lazım. Ona böyle tutunup bağlanıp anlamak lazım. Yani bu insanlar böyle ama niye böyle? Tarihleri, kültürlerini bilmek lazım. O yüzden hani İspanyol arkadaşlar o anlamda kesinlikle çok faydalı oldu.
İş hayatı anlamında mesela gözlemlerin nasıl oldu? Sonuçta 15 yıl Türkiye'de çalıştıktan sonra Madrid'e taşınıyorsun. Sence İspanya'daki çalışma kültürü Türkiye'ye göre ne açılardan farklı ya da benzer?
Yine aslında iki Akdeniz ülkesi dememize rağmen tabii bu çok benim kişisel tecrübemden olacak. Farklı tecrübesi olanlar eminim vardır. Burada benim yani zaten benim Türkiye'de çalıştığım ortamlar çok böyle daha hani Amerikan kafası, her şey mükemmel olacak, uzun uzun yoğun yoğun çalışacaksın, her şeye 85 açıdan bakacaksın falan gibi böyle daha mükemmeliyetçi, daha yani katı demeyeyim ama yani çok daha hani biraz daha sert bir çalışma kültürü olduğunu düşünüyorum. En azından dediğim gibi tamamen benim tecrübem. Burada biraz daha şey gördüm hani daha esnek, kendini o kadar da çok fazla yormadan yine yoğun saatler çalışılıyor belki. Mesela ben burada da çok daha fazla yoğun saatler çalışıyorum ama o anlamda stres biraz daha düşük gibi geliyor bana ama tabii sektörüne göre eminim çok değişecektir. Ekibine göre çok değişecektir. Ama burada o Akdeniz insanının rahatlığı var. Onu görüyorum, hissediyorum yani. Ama mesela hani Türkiye'de biz daha sıkı ve daha böyle strict ortamlarda çalışıyoruz bence. Öyle bir şey farklılık sezinledim açıkçası iki ülke arasında.
Benim İspanyol bir iş arkadaşım vardı İngiltere'de ve biraz üslubu ya tabii tek kişi üzerinden hani genelleme yapacak halim yok ama üslubu çok direkti ve hatta bu konuda böyle şey resmi olarak feedback de almıştı ve şey diye savunuyordu hani bu benim kültürüm hani biz çok direktiz falan. O yüzden merak ettim bankacılık alanında da çalıştığın için böyle mi senin de gözlemin hani Türklere göre daha mı direktler?
O anlamda mesela Latin Amerika ile de çok çalıştığım için o fark biraz İspanya ile Latin Amerika arasında böyle daha çok ortaya çıkıyor. Yani İspanya daha böyle direkt ama Latin Amerika böyle lafı biraz daha dolaştırarak, yumuşatarak hani yapabilir miydiniz, edebilir miydiniz, daha ricalı, böyle daha yumuşak, daha tatlı tatlı konuşuyor ama mesela İspanya biraz daha düz düz, daha direkt. Böyle şey hani bir şey isteyecekse daha direkt bir üslupla şey yapıyor, istiyor. Yani o fark sanırım o iki tarafta benim dediğim gibi gözlemlediğim. Yani Türkiye ile İspanya'yı kıyasladığında da herhalde sanki Türkiye biraz daha ciddi ve direkt kalıyor. Yani burada her şey o kadar çok ciddi olmayabiliyor zaman zaman. O yüzden biraz daha herhalde bana öyle geliyor. Daha rahat bir üslupları olduğunu görüyorum zaman zaman.
Benim de bu bahsettiğim insan tabii İngiltere'de de biraz daha dolambaçlı ve kibar iletişim olduğu için özellikle e-mail vesaire üzerinde. Mesela bu bahsettiğim iş arkadaşımın üslubu aşırı direkliğiyle çok göze batıyordu. Bahsettiğin o Güney Amerika, İspanya farkı gibi. O yüzden demek böyle bir genelleme belki yapabiliriz, merak ettim. Çalışma hayat deyince Barcelona'daki hem arkadaşlarımdan da bildiğim hem de konuklarımın da dile getirdiği dil konusunun aslında İspanya'nın nasıl bir bariyer olabileceği. Tabii senin C1 seviyesinde İspanyolcan olduğun için bu çok büyük sorun olmamıştır diye düşünüyorum ama yine de bir merak ettim.
Yani kendi üzerimden anlatayım ve hani İspanya'yı merak eden, taşınmayı, yaşamayı, çalışmayı söyleyen herkes için hani böyle paylaşayım. Çünkü daha önce bahsetmiştim yani biz Avrupa'ya böyle genel Avrupa'nın neresine gitsen İngilizceyle halledersin, hayatını kurtarırsın miti İspanya'da kesinlikle geçerli değil diyebilirim. Yani hem iş hem sosyal hayata adapte olmak ve hayatta ilerlemek istiyorsanız yani akıcı ve ileri seviyede bir İspanyolca kesinlikle şart. Hani beraberinde İngilizce veya Fransızca gibi başka yabancı dilleriniz de varsa harika, müthiş. Ama yani evet o bir bariyer ve o bariyeri fırsata çevirmek için İspanyolca öğrenmeye odaklanmak kesinlikle şart. Eğer buralara gelmek, buralarda yaşamak isteniyorsa. Çünkü gerçekten o ciddi bir mit. Yani İngilizce ile merhaba nasılsın'dan sonrasında yavaş yavaş etrafınızdaki insanların kaybolduğunu görebilirsiniz. Yani hani kimse o kadar İngilizce konuşmak istemiyor. Zaten öyle bir seviye de yok. Hani şu an yeni yetişen nesil biraz daha yurt dışına açık, daha özellikle İngilizceye açıklar. Ama burada biraz İspanya'nın tarihine de değineceğim. Yani Franco zamanında feci bir dili sahiplenme var. İspanya'da ve hani İspanya'nın kendi yerel dillerine bile izin verilmiyor o zaman. Yani sadece hani şey konuşulacak. İspanya İspanyolcası konuşulacak. Yani Bask dili de yasak, Katalan da yasak, hepsi yasak ve müthiş bir dile tutunuluyor. Haliyle tüm tarihi, ekonomik, sosyal bütün ilişkiler zaten Latin Amerika ile onların tamamı İspanyolca konuşuyor. Hani kendi aralarında minik nüansları var ama hepsi birbirlerini rahatlıkla anlayıp iş güç yapabiliyorlar. Dolayısıyla hani buradaki dünya İspanyolca etrafında dönüyor. Bu bizim alıştığımız Batı kültüründen çok farklı bir kafa. Dolayısıyla hani ben evet İspanyolca bilerek Madrid'e taşındım. Hani yabancı dile hep açıktım, yatkındım ve hani rahattım. İşte IB mezunuyum vesaire. Ama şey hani şu anlamda söyleyebilirim. İspanya'da yaşamak için onların dillerini konuşmak hem sizi kabullenmelerini hızlandırıyor. Hem de siz hayata daha dahil oluyorsunuz. Yani neticede bu da yabancı olarak taşındığınız bir yere ait olma hissinizi arttırıyor. Bence bu bireysel anlamda ciddi bir motivasyon. Çünkü her şeyini bırakıp yepyeni bir ülkeye taşınıyorsun. Dilini, kültürünü anlamaya çalışıyorsun. Artı kendini de bu ülkede sıfırdan inşa etmeye başlıyorsun. Çünkü doğduğumuz, büyüdüğümüz yerde herkes bizi biliyor. Okuduğumuz okulu, ne bileyim düştüğümüz sokağa, yokuşu, oynadığımız parkı hani bunlar küçük belki basit şeyler ama hani bir insanı o kişi yapan detaylar. Burada kendinizi sıfırdan her anlamda hem iş hem sosyal hayatta sıfırdan tekrar inşa ettiğiniz için bu anlamda dil gibi bir silaha sahip olmak o anlamda gerçekten çok insanı da rahatlatan bir şey. Hani deyimler, hislerin tarifleri çok enteresan nüanslar var yani dillerin arasında. İşte mizah anlayışı, kullandıkları referanslar o kadar zengin ki ve İspanyolca çok zengin bir dil gerçekten. Dolayısıyla dil vasıtası yepyeni bir hayat, yepyeni bir kültür öğreniyorsunuz. O yüzden yani buralarda hayat kurmayı düşünenlere mutlaka mutlaka hani İspanyolcaya asılıp olabildiğince yüksek seviyeye getirip. Çünkü bir de tabii şöyle bir şey var. Kursta, okulda vesaire de öğrenip sonra arkanı dönüp çıktığın bir dil var. Bir de bütün seni çevreleyen, nefes aldığın her şeyin o dilde yaşandığını düşünürsen ne kadar ileri seviye o kadar iyi. Çünkü yani sadece İngilizce ile İspanya'da hayat çok eksik kalır.
Çok doğru bir noktaya değinilmiş de yani bir dili öğrendikçe aslında o insanların düşünme yapısını bile anlamaya başlıyorsun bir şekilde. Çünkü hani
Kesinlikle.
çok ciddi kültürel farklar var. Ve hayata bakış açını bile aslında konuştuğun dil, içinde büyüdüğün kültür, hani ne kadar dünyaya açık da olsan etkiliyor ister istemez. Bu nüansları öğrenmek açısından, hani bir de tam zamanlı orada yaşıyorsan kesinlikle önemli bir şey. Bana hani garip geliyor mesela, bir yerde uzun süre yaşayıp yaşadığı ülkenin dilini öğrenmemiş kişiler. Buradan biraz açık eleştiri yapmış olayım. Ama yani adaptasyon konusu mesela podcastlerde fix konuştuğumuz konulardan biri. Hani bu da zaten adaptasyon deyince kesinlikle bir numara. Hani dile belki yeteneğiniz yoksa ya da olmadığını düşünüyorsanız da, hani oranın kültürünü, tarihini demin de dile getirdiğimiz gibi kesinlikle öğrenmek lazım. Dil konusu haricinde başka nelerin İspanya'da yaşamak için zorlayıcı olabileceğini düşünüyorsun?
Yani dilin haricinde aslında yine kültürel farklılıklar herhalde, böyle hani küçük küçük detaylar aslında. Yani çok da hani hayatımı her gün zorlaştırıyor mu? Muhtemelen değil, ama hayata bakış açıları biraz o, hem hani o gerçi tam sadece Madrid özelinde diyemeyebilirim, ama mesela bir Avrupalı'nın hayata bakış açısıyla bir Türk'ün hayata bakış açısı gerçekten çok farklı. Çünkü hani Türkiye böyle cıvıl cıvıl bir gelişmekte olan büyük ülke. Ama mesela Avrupa çok daha yavaş, sakin. Zaten asgari müşterekte hayattan beklentilerini alabiliyorlar. Ne bileyim işte ekonomi, politika vesaire dertleri çok daha farklı Türkiye'ye göre. Dolayısıyla böyle yani zorlayıcı yan değil, ama bu anlamda gündelik hayata yansıyan böyle kültürel farklılıklar çok enteresan. Mesela hani işte bir Türk insanı bir şey aldı, bir şey yaptı da bir sonraki sefere daha iyisini, daha büyüğünü, daha fazlasını yapmak ister. Hani tam emerging market kafası, böyle hani gelişmekte olan ülke insanı. Şey, bir Meksikalı da öyle mesela. Bence bir Türk'le Meksikalı o anlamda çok daha benziyor. Ama işte bir hani bir İspanyol, bir Avrupalıya baktığında 25-30 sene aynı köşedeki barına gider, aynı içkisini içer, aynı kahvesini içer, aynı sandalyede oturur, sonra kalkar evine döner ve bununla mutlu olur. Hani bu iki farklı hızda yaşanan, gelişimde yaşanan ülkelerden, kültürlerden geldiğinde bunun getirdiği kültürel farklılıklar böyle enteresan olabiliyor bazen. Ama hani çok zorlayıcı yan mıdır? O tabii o tartışılır. Ama hani böyle böyle farklılıklar var aslında.
Peki Madrid sence İspanya'daki diğer şehirlere göre ne açılardan farklı?
Yani Madrid tabii işte Barcelona hani deniz kenarında vesaire, iklimi biraz daha ılıman gibi gibi şeyler var, ama hani İspanya'nın farklı bölgelerini tanıdığım için hani şeyi söyleyebilirim. Yani Madrid İspanya kültürünü en fazla hissedeceğiniz yer. İnsanların tarzı, yemekleri, hayat tarzı vesaire, böyle tam gerçekten hani İspanya'nın kalbi bir yer Madrid. Hani Kuzey İspanya da öyledir mesela, Bilbao bölgesi de böyle çok İspanyoldur tarihi olarak vesaire, ama hani Madrid'i diğer şehirlerden farklı kılan mesela biraz herhalde budur. Yıldan yıla artsa da böyle internasyonellik burada daha azdı, artık artıyor. Barcelona'ya yetişiyor gibi o anlamda. Hani daha fazla yabancı insana açıklık var. İnsanlar çok sıcak ve çok açık fikirli. Hani yabancılara karşı, turistlere karşı çok duyarlılar, çok ilgililer, böyle hemen yardımcı olmaya çalışıyorlar. Mesela Barcelona artık turistten çok yılmış bir şehir olduğu için orada mesela turistler çok daha mutsuz olur. Çünkü hiçbir zaman çok da böyle rahat edemezler. Güvenlik olarak Madrid gerçekten o anlamda da çok rahat bir şehirdir. Yani asla bir güvenlik, kadın erkek güvenlik sıkıntısı yaşamazsınız. Şehir hayatı, sanat, spor, sinema, kütüphaneler, gece hayatı, her şey o anlamda çok gerçekten zengin. Müthiş bir böyle restoran zenginliği var. Böyle hani zincir restoranlardan ziyade böyle tekil tekil böyle seçme çok güzel cici restoranlar var. Her zevke, her keseye, her ilgi alanına hitap eden böyle böyle konular var.
Ay, bu çok doğru bir nokta Müjde. Gerçekten sanırım İspanya'yı neden sevdiğimin özeti de bu son söylediğin şey oldu. Hani zincir restoranlardan ziyade böyle neredeyse her mahallede, her sokak abartı oldu belki de, her mahallede hani bulabileceğiniz böyle ufak ama gayet lezzetli yemeklerin çıktığı restoranlar olabiliyor. Bu illa çok şık bir yer olması da gerekmiyor. Sanki bu genel olarak İspanya'nın da birçok şehrinde olan bir durum. Bilmiyorum, ben İspanya'yı çok sevdiğim için bu konuda şey yapamayacağım, tarafsız yorum yapamayacağım, ama sen böyle anlatırken gözümde canlandı. Gerçekten o İspanyol kültürün o yanını seviyorum. Hani yemek etrafında sosyalleşme, geç saatte yenen yemekler, uzun masalar, sofralar. O açıdan da hani bizim kültürümüze de şey yakın bir şey diyebiliriz. Hani
Çok çok.
Akdeniz yiyecek.
Hatta mesela yemekle alakalı sobremesa dedikleri bir konsept var. Ve hani bizim şeye çok benziyor, böyle masada oturup saatlerce yiyip içip konuşmak, yemek bitsin, sonra içkilere devam edilsin, sonra bir daha tatlı gelsin. Hani böyle mesela pazar günü saat 2'de yemeğe oturup akşam 7'de falan kalkılıyor. Ne oldu? Öğlen yemeği yedik ve 5 saattir yemek yiyoruz. Hani o biraz mesela şey, bizde de vardır ya böyle Türkiye'de, hani o sofra hiç kalkmaz. Bir şeyler gelir gider, tekrar gelir gider ama o sofrada hep kalınır, sohbet devam eder. Mesela hani o anlamda o tarz benzerlikleri mesela çok şey, hani o güzel geliyor yani. Türkiye'yi özlediğin zaman öyle bir şeyler yaşamak güzel geliyor. Yani Akdenizlik anlamında, o anlamda mesela şey yapıyoruz. Yeme içmeyi sevme anlamında benzeşiyoruz ve hani yemekten keyif almak üzerine.
Yemekten keyif alan kişiler de İspanya'yı kesinlikle sevebilir hani. Peki bir gün İspanya'dan taşınman gerekse en çok neleri özlersin?
İnsanların fazla çaba sarf etmeden mutlu olabilmelerini ve hayatı olduğu gibi kabul etmelerini çok özlerim. Böyle hiç eleştirmeden geldiği gibi her şeyi kabul edip mutlu olan insanları özlerim. Sokakta çok hayatın yaşanması ve tüm sosyal aktivitelerin böyle dışarı çıkma üzerine olması mesela, o çok sevdiğim bir şey. Muhtemelen onu çok özlerim. Çünkü ben hani açık havada olmayı çok seviyorum ve o burada çok gerçekten keyif almış. Onu kesinlikle çok özlerdim. Genel olarak hani rahatlıkları ve mutlulukları derim herhalde. Çünkü en böyle bütün genel hayatı çok etkileyen bir şey. Onu kesinlikle özlerdim. Yani sıcak hava, bol bol sanat ve hani o genel kafalarındaki rahatlığı kesinlikle özlerdim.
Bu arada İspanya'da vatandaşlık alma süreci nasıl Müjde? Yani iş ile taşındın oraya, 5 yıldır orada yaşıyorsun. Kaç yılın sonunda vatandaşlığa hak kazanabiliyorsun?
Şöyle önce yani benim taşındığım vize işte üstün kalifiye vizesi diye geçiyor Türkçesi, biraz böyle kötü oldu ama hani o anlama gelen, hani iş amaçlı olan bir vize. 2 senede bir yenileniyor ilk başta. 5 yılı geçtikten sonra daha uzun, bir 5 senelik daha yenileyebiliyorsunuz. Vatandaşlık 10 sene çalışma ve oturma tamamlandıktan sonra vatandaşlık sürecine başvurulabiliyor. Tabi bu dediğim gibi Türkiye'den gelen bir insan için geçerli bir süreç. 10 senenin sonunda vatandaşlığa başvurup, ama o da bir 2-3 seneye kadar sürüyor diyorlar. Yani o çok hızlı ilerleyen bir şey değil. Ama onun dışında işte İspanyol birisiyle evlenirseniz farklı bir senaryo var. O zaman sanırım daha hızlı ilerliyor. Ya evlendikten sonra ya da evlendikten sonra 1 sene içinde bu başvuruyu yapıp alabiliyorsunuz gibi farklı bir senaryo var. Ama işe bağlı olduğunda 10 sene gibi bir süreden bahsediyoruz. Türkiye için tabii.
Peki klasik sorularıma gelecek olursak, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?
Yani şu an iş, kariyer, hayat, her şey hani burada güzel gidiyor ve hani Türkiye'ye de gidip gelebiliyorum. O yüzden hani çok bir şeyde değilim. Hani şu an için herhalde buradayım ama tabii hayat ne gösterir orasını, artık orasını bilemiyorum ama şu an buralardayım. Gidip gelmeye devam ediyorum. Biraz hani iki evim var gibi düşünerek.
En güzeli bence de zaten. Peki Türkiye'ye dair neleri özlüyorsun?
Türkiye'ye dair tabii İstanbul'u çok özlüyorum. Gerçekten çok özlüyorum. Bir de yani tabii aile, arkadaşlar, alışık olduğum. Yani İstanbul'u ben gerçekten hani çok çok seven bir insanım. İstanbul'daki hayatı hani tüm kaosuna rağmen İstanbul'u her çirkinliğiyle beraber çok seven bir insanım. O yüzden hani genel olarak o kaosu özlüyorum enteresan bir şekilde. Boğazı, denizi tabii çok özlüyorum. Yani burada denize uzak olmak bir zaman sonra gerçekten hissediliyormuş. Yani her gün baktığınız şeyin bir yandan ortadan kaybolunca yani böyle ilk 2 sene böyle havada uçan kuşlara bakıp aa bu martı mı falan diyordum. Diyorlar diyen yani denizden 750 kilometre uzaktayız martı. Sence ne işi var burada? Hani öyle martı şeyleri görüyordum. Özel herhalde şey aile, arkadaşlar ve deniz ve boğaz en çok özlediğim şey. Yani Türkiye'nin genelini her şeyi çok özlüyorum. Yani İzmir'de özlüyorum Ege'yi, Akdeniz'i ama en fazla herhalde en yakınımda olanlar.
Özellikle İstanbullular için ya da deniz kenarında büyümüş herkes için bir anda denizi olmayan bir şehre gitmek zor bir durum. Bunu çok iyi anlıyorum.
Doğru.
İnsan o deniz havasını, biraz uçsuz bucaksız bir denize bakmaya, nehir geçse bile şehirden onu arıyor.
Yok yok, nehirle gölle olmuyor. Yok, onu çok denedik, olmadı. Deniz başka gerçekten.
Aynen, kesinlikle. Valla Müjde, ben aklımdaki birçok soruyu sordum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Ülke dışına taşınacaklar için böyle genel nacizane tavsiyeler hani kendi
Tabii.
yaşadıklarımdan. Aslında hayatı boyunca yaşadığı ülkeden ve ortamdan çıkıp başka bir hayat, başka bir dünya var mı acaba diye merak edenler için. Gerçekten çok istiyorlarsa yüksek dayanıklılık ve mental esneklik sahibi olmak ve bunu sürekli kendine hatırlatmak önemli diye düşünüyorum. Çünkü alışık olduğunuz su, hava, kültür, yemek, ilişki kurma şekli, çalışma şekli, her şeyin değişmesi demek ülkeden ayrılmak. İnsanı çok zenginleştiren bir tecrübe, insanın kendisiyle çok gurur duymasını sağlayan bir tecrübe. Sen de çok iyi bilirsin. Bu sebeple yani yüksek adaptasyon ve o mental esneklik olan her şeyi olduğu gibi kabul etme ve kendini mutlu ederek buna adapte olabilmek sanırım çok önemli. Çünkü yani sosyokültürel olarak da daha önce yabancı bir ülkede yaşamadıysanız ülkenizden çıktığınız anda gittiğiniz her yerde öncelikli bir azınlık oluyorsunuz. Dilinizi bazı günler sadece kendi kendinizle belki konuşuyorsunuz. Dolayısıyla dışına taşınmayı düşünen herkesin hani her türlü detayı düşünmesi açısından ve bu detaylara hazırlıklı olarak bir şeyler kurmak istiyorlarsa hani bunları düşünerek karar vermelerini nacizane paylaşabilirim. Ama farklı kültürler, farklı dünyalar tanımak gerçekten çok insanı zenginleştiren, değiştiren bir şey. Yani ben bundan 5-6 sene geriye dönüp baktığımda ki olduğum insanla şu anki olduğum insan gerçekten çok farklı ve her anlamda çok zengin. O yüzden o merakı ve o mental esnekliği, adaptasyonu, o benlikten çıkabilme cesaretini gösterebilen herkes için harika bir tecrübe.
Evet, kesinlikle haklısın, katılıyorum ben de Müjde. Çünkü yeni bir yerde sıfırdan, hani alıştığınız her şeyi geride bırakıp o konfor alanından çıkıp, çok klişedir ya, konfor alanından çık işte, büyüme orada başlıyor falan gibi laflar. Büyüme derken kişisel büyüme anlamında. Doğru, gerçekten de, çünkü kendinizi tanıyorsunuz aslında. Ne bileyim, belki çekindiğiniz şeylerin farkına varıyorsunuz ya da daha kuvvetli yanlarınızı fark etmenizi sağlıyor. Bu da kesinlikle bir hani kişisel gelişme, kişisel büyüme sağlıyor. Kıymetli bir deneyim. Vallahi çok teşekkür ederim. İyi ki bana e-mail attın. Yollarımız kesişti. Çok keyifli bir röportaj oldu. Teşekkürler vakit ayırdığın için.
Ben çok teşekkür ederim Emre. Çok memnun oldum. Harika bir sohbetti.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.